Ayrım 22.
18. yüzyılda başlayan batılılaşma karmaşası içinde de hızla yozlaşmış ve klasik Osmanlı asırlarındaki olumlu ve stratejik katkıda bulunma işlevini giderek bütünüyle yitirmiştir. Bu olumsuz gelişmede Osmanlı İmparatorluğunu kaçınılmaz bir biçimde sona sürüklemiştir. Doğrusu doçent doktor Akgündüz'ün işaret ettiği medrese-endorun çelişkisi bizce de Osmanlı tarihi açısından üzerinde önemli durulması gereken noktalardan biri olsa gerektir. Ne var ki medreselerin 16. yüzyıl ortalarından itibaren yozlaşmaya başlamasının nedeni bu çelişkiye bağlamak da gerçekçi bir yaklaşım değildir kesinlikle. Çünkü 2. Murat'tan itibaren Endorun'da yetişenler saray içi yönetsel görev dağılımında gerçekten de her geçen gün biraz daha ağırlık kazanmış olsalar bile unutulmamalıdır ki bu dönemde de neredeyse bütün yargı örgütü gene medreselilerin kontrolünde kalmıştır ve 3. Murat'tan itibaren ulemanın saray içi iktidarı ele geçirmesiyle de önce Yeniçeri Ocağı'na Müslüman çocuklarının da alınması sağlanıp 17. yüzyılda devşirme usulüne bütünüyle son verdilerek Enderun okullarının işlevi kendiliğinden bitirilmiştir bilindiği gibi. Dolayısıyla medreselerdeki bu olumsuz gelişmelerin nedenleri de kesinlikle kendisinde eğitim ve öğretim sisteminde verdiği eğitimin niteliğinde aranmalıdır bizce. Ama Osmanlı İmparatorluğundaki ana temel eğitim kurumu olduğu konusunda hiç kuşkusu bulunmayan aydınlarımızın medreseyi yeterince bildiğini söyleyebilmek de görüldüğü gibi kesinlikle olanaksızdır. Gerçekten medreseler nasıl bir eğitim kurumudur acaba? Ülkenin dört bir yanındaki yüzlerce cami avlusunda açılmış bu medreselerde nasıl bir eğitim verilmektedir? Bu eğitim kurumları devletin ilişkisi nedir? Bu okullardaki eğitim izlencelerini belirli bir eş güdüm içinde düzenleyen bir otoritenin varlığından söz edebilmek olanaklı mıdır? Medreseler arasında önceden belirlenmiş ölçütlerle saptanan eğitimin niteliğiyle ilgili bir aşama sıralaması var mıdır gerçekten? Şayet varsa ülkenin dört bir yanına dağılmış bu medreselerden hangisinin hangisinden daha üstün olduğunu kim saptamaktadır? Gördüğümüz kadarıyla Osmanlı İmparatorluğundaki medreselerin sayısıyla ilgili kesin bir rakam bulabilmek de olanaksızdır çünkü. Öyle ki başkentteki İstanbul'daki medreselerin sayısı konusunda bile rivayet muhteliftir. Örneğin Osman Nuri Ergin'in Türk Marif tarihinde verdiği bilgiye göre Evliya Çelebi 1630'da İstanbul'da 1299 Sübyan Mektebi'nin ilkokulun bulunduğunu yazmaktadır. Ancak Çelebi'nin haber verdiği rakamların bazen sağdan bazen soldan birer hanesi daima fazladır. Çünkü Tanzimat'tan sonra bu mekteplerin ıslahına teşebbüs edildiği sırada sayılarının 360 dolayında olduğu görülmüştür. Ordinarius Profesör Uzun Çarşılı'nın belirlemelerine göre de gene Evliya Çelebi 17. asır ortalarına doğru Eyüp, Galata ve Üsküdar'da 135 Darül Hadis bulunduğunu yazmaktadır. Bunların arasında medreselerinde bulunduğuna şüphe yoktur. Şeyhülislam Zekeriya Efendi'nin İstanbul Kadısı bulunduğu sırada yaptırdığı bir defter yazımına göre de 17. yüzyılın ortalarında İstanbul'da 1656 muallimhane vardır. Bunların bir hâlesi medrese olsa gerektir. Yine Profesör Uzun Çarşılı Vakanüvis Esat Efendi'nin kütüphanesindeki bir kitapta da İstanbul'da sur içinde 88 aşağı medrese, 28 padişah ve hanedan medresesi, Eyüp'te de 7 medrese olduğunun belirtildiğini yazmaktadır. Profesör Ömer Lütfi Barkan'ın belirlemelerine göre de 1550-60 arasında Anadolu eyaletindeki medrese sayısı 110, müderris sayısı da 121'dir. Oysa gene Profesör Uzun Çarşılı'nın verdiği bilgiye göre 16. yüzyıl sonlarında 3. Murat döneminde İstanbul'a gelen Fransız Michel Bondier ise aynı tarihlerde bütün Osmanlı ülkesinde 120 medrese ve 9000 öğrenci bulunduğunu yazmıştır. Ancak yukarıda sözünü ettiğimiz Osmanlı medreselerinde eğitim, öğretim ve bunlar arasındaki Darül Hedislerin Yeri adlı kitabında Ahmet Gül'de Anadolu'da Selçuklular ve Beyler döneminde kurulmuş 121 adet, Osmanlılar döneminde de Sofya'dan Şam'a, Mekke'den Belgrad'a kadar imparatorluk sınırları içinde kurulmuş 236 adet olmak üzere tam 327 medrese ve 30 darül hadis saptadığını, kimileri hakkında da uzun uzun bilgiler verip adlarını sayarak öne sürmektedir. Görüldüğü gibi Osmanlı ülkesindeki medreselerle ilgili merkezde tutulmuş herhangi bir kayıt yoktur. Bu konudaki bilgiler de günümüze ulaşabilmiş şer'i kayıtlardan, vakıf senetlerinden, bazı vakanüvislerin notlarından, anılarından derlenmektedir ancak. Bu nedenle de medreseler arasında bugünkü anlamda bir yönetsel ve eğitsel eşgüdümün ve bir otoritenin varlığından söz edebilmek galiba kesinlikle olanaksızdır gerçekten de. Günümüze ulaşabilmiş en sağlıklı bilgilerde kuşkusuz Fatih ve Kanuni döneminde İstanbul'da kurulmuş medreselerle ilgili fermanlar, vakıf senetleri, yasalar, Şeyhülislam fetvaları, kazasker kararları ve benzeri gibi merkez kayıtlarıdır. Taşra'daki medreselerde de zaten kadılar aracılığıyla öğrendikleri bu fermanlara, yasalara, Şeyhülislam kararlarına ve benzerlerine bakarak kendilerine yine kendileri bir yön çizerek konumlarını belirlemektedirler ola ki. Fakat günümüze ulaşabilmiş bu belgelerden örgütsel yapılarını, yönetim biçimlerini, eğitsel niteliklerini biraz ayrıntılı biçimde öğrenebildiğimiz Fatih ve Kanuni ile yakınlarının İstanbul'da kurdurmuş oldukları bu medreseler gerçekten taşradaki medreselere nedenli örnek olabilirler acaba? Örneğin İlhan Tekeli ile Selim İlkin'in birlikte hazırladıkları 1993 yılında Türk Tarih Kurumu yayınları arasında çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü adlı ortak kitapta medreseler 16. yüzyıl Osmanlı toplumunun din ve hukuk alanındaki en yaygın yüksek öğretim kurumu olarak nitelenmektedir. Gerçekten 16. yüzyıldaki bütün medreseler Osmanlı ülkesindeki yüksek öğretim kurumları mıdır? Medreseler dil alanındaki yüksek öğretim kurumları ise örneğin Kanuni döneminde yukarıda andığımız çalışmasında Ahmet Gül'ün verdiği bilgilere göre hem kendisi hem de sadrazamı Sofu Mehmet Paşa yeni vakıflar kurarak ayrı ayrı birer tane de Darül Hadis yaptırma gereksinimini niçin duymuşlardır öyleyse? Ayrıca gene aynı çalışmanın 27. sayfasında medreseler için orta öğretim kurumu da denilmektedir. Mehmet Zeki Pakal'ın da Osmanlı Tarih Deyimler ve Terimleri sözlüğünde medresenin Darülfünun yani üniversite yerine kullanılır bir tabir olduğunu yazmaktadır. Oysa doçent doktor Ülker Akkutay'ın Enderun Mektebi adlı doktora tezinde verdiği bilgiye göre Arapça ders sözcüğünden türetilmiş medrese terimi ders okunan veya okutulan yer anlamına gelmektedir ve kendi içinde ilk, orta ve yüksek kademelere ayrılmıştır. Profesör Mustafa Akdağ da Türk halkının dirlik ve düzenlik kavgası adlı incelemesinde 16. yüzyıl ikinci yarısında başlayan Osmanlı İmparatorluğundaki toplumsal çalkalanmanın nedenleri arasında suhde ayaklanmalarını sayarken medreseleri de orta ve yüksek olarak iki gruba ayırmaktadır. Hatta Sayın Profesör sanki biraz da Türkiye'nin bugünkü durumundan esinlenerek imparatorluğun sözünü ettiğimiz dönemde öğretimlerini başarıyla bitirip vazife için devlet kapısında sıraya girenlere verilebilecek ehli şerlik, kadılık ve benzeri gibi görevlerle ilgili kadrolarının sayısı hakkında bir bilgimiz yoksa da tahsilini bitirenlerin sayısının devletin ihtiyaçlarını hayli aşmış olacağını sanıyoruz diyerek olsa olsa yöntemiyle suhte ayaklanmalarının da Anadolu ve Rumeli'deki orta medreseleri bitirenlerin yüksek medreselerde yer bulamayıp önlerine yığılmalarından kaynaklandığını öne sürmektedir. Görüldüğü gibi bütün araştırmacı ve tarihçilerimiz söz birliği etmişçesine medreselerin orta ve yüksek olmak üzere iki ayrı grupta alınarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda fikir birliği içindedirler. Ancak bu medreselerin hangi ölçütlerle gruplandırıldığı, orta medreselerdeki eğitimin niteliği, süresi, kendi içinde de bir derecelendirmenin bulunup bulunmadığı, taşradaki başka hangi medreselerin yüksek olduğu ve benzerleri gibi konularda herhangi bir bilgi vermemektedirler. Doçent doktor Ülker Akkutay da yukarıda adını andığımız doktora çalışmasında bu orta medreselerle ilgili olarak genel medreseler diye başlıklandırdığı bölümde bunlar daha çok ilk ve orta kademeyi teşkil eden medreselerdir. Bu medreselerde bilim dallarına göre bir ihtisaslaşma söz konusu olmayıp İslami bilimler ile diğer bilimler birlikte okutuluyordu diyerek gene hiç kuşku yok ki olsa olsa yöntemiyle konuyu geçiştirivermektedir. Günümüze ulaşmış belgelere göre Fatih'in kurdurduğu Sahn-ı Seman medreseleri külliyesi içindeki bu orta medreselere tetimme medreseleri denilmektedir. Nitekim Profesör Uzun Çarşılı da Sah medreselerinin arka taraflarında yüksek tahsile yani Sahn-ı Seman medreselerine danışman, öğrenci yetiştirmek üzere bir şeyin tamamlanması için ilave olunan şey anlamına tetimme veya sahna ulaştıran ya da sah için yetiştirilen anlamına Musıla-i Sah ismiyle sah medreselerinde küçük olarak 8 medrese inşa edilmişti. Bu tetimme veya Musıla-i Sah medreseleri derece itibariyle orta tahsil medreseleri demekti diye yazmaktadır. Ne var ki bu tetimme medresesi öğrencilerine softa denildiğini, bu öğrencilere her ay mum parası ve öteki giderleri için beşer akçe verildiğini ve öğrencilerin öğretmenliğini de sah öğrencisi danışmentlerin yaptığını belirtmekten öte bu medreselerle ilgili başka hiçbir bilgi vermemektedir. İlginçtir gene bütün araştırmacı ve tarihçilerimizin söz birliği etmişçesine Fatih Kanunnamesinden aktararak belirttikleri gibi medreselerdeki iç derecelendirmelerde geçerli olan tek ölçütte sanılacağı gibi okutulan derslerin niteliğiyle ilgili değil, müderrisine, öğretim üyesine ödenen ücretlerdir. Yani en çok ücret alan müderrisin ders verdiği medresede en yüksek medresedir. Örneğin bu kanunnameye göre Semaniye medreselerinin Haşiye-i Tecrid denilen ilk sınıfının müderrisinin yevmiyesi 20 veya 25 akçedir. Miftah denilen ikinci sınıfın müderrisine günde 30 akçe verilmektedir. Müderrisine günde 40 akçe verilen 3. sınıfa zaten 40'lı denilmektedir. Hariç denilen 4. sınıfın müderrisine 50 akçe yevmiye verildiği için kimi kaynaklarda adı 50'li olarak geçmektedir. Padişahların, sultanların, şehzadelerin ve padişah kızlarının yaptırdıkları medreselere de dahil denilmektedir ve müderrislerinin yevmiyesi 50 akçedir. Fatih'in kurdurduğu Sahn-ı Seman medreselerinin müderrislerine de genellikle 50 akçe yevmiye verilmektedir. Ancak külliye kayıtlarında belirtildiğine göre bazı müderrislere 60 akçe yevmiye verilmiştir. Nitekim gene bu kayıtlara göre Ayasofya Kilisesi'nin yanında inşa olunan medresede Sahn-ı Seman derecesinde sayılmış ve müderrisine 60 akçe yevmiye verilmiştir. Ne ki 1550'lerde Kanuni Süleymaniye Camii Külliyesi'nde biri Darul Hadis 6 medrese yaptırıp müderrislere 60 akçe, Darul Hadis müderrisine de 100 akçe yevmiye verince Osmanlı ülkesindeki en yüksek medrese Süleymaniye medreseleri olmuştur hemen tarihçilerin yazdıklarına göre. Gerçekten İstanbul'daki bu uygulamalar Fatih'in Ali Kuşçu ve Molla Hüsrev'e hazırlattığı medreselerdeki derecelendirmeler ve müderrislerin yevmiyeleriyle ilgili bu yasa hükümleri, Kanuni dönemindeki değişiklikler kısa sürede taşradaki medreselere de yansımış ve hemen uygulanmaya başlanılmış mıdır acaba? Her ne kadar Profesör Uzun Çarşılı da bu görüşü savunuyor olsa bile doğrusu bu uygulamaların örneğin Anadolu'ya da hemen yansıdığını düşünmek pek de gerçekçi bir yaklaşım sayılmasa gerektir galiba. Çünkü tarihçilerin belirlemelerine göre bu yasa ve uygulamalarda medrese hocaları için ısrarla yinelenmiş olmasına karşın müderris sözcüğü bile uzun yıllar sadece İstanbul'daki medreselerin hocaları için kullanılmıştır ancak. Taşra'daki medreselerin hocalarına ta 16. yüzyıl sonlarına dek gene molla denilmeye devam edilmiştir. Ayrıca unutmayalım ki padişah vakıflarınca İstanbul'da müderrislere ödenen, örneğin medresenin ilk sınıfı olan Haşiye-i Tecrit müderrisine verilen günlük 25 akçeden 750 akçe aylık ücretli bile Yeniçeri Ulufesi'nin 5-6 akçe olduğu, bir koyunun 25-30 akçe alınıp satıldığı o günlerde düzenli verebilecek taşrada kurulmuş zaten kaç vakıf vardır acaba? Kısacası Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreseleri ile taşradaki medreseler arasında bir eş güdümün, bir yönetsel ve eğitsel birliğin varlığından söz edebilmek şöyle dursun, Gördüğümüz kadarıyla diyelim Fatih döneminde Mahmut Paşa, Davut Paşa, Çardanlızade İbrahim Paşa, Hadım Ali Paşa gibi sadrazamların kurdurdukları İstanbul'daki medreselerle bile aralarında padişah medreselerinin onlardan beğendikleri müderrislere transfer etmelerinin dışında bir bilgi alışverişinin, bir ilişkinin bulunduğunu söyleyebilmek zordur doğrusu. Görüldüğü gibi medreseler kesinlikle bugünkü anlamda Osmanlı İmparatorluğu'nun uyruğunun eğitimi ve öğretimi ile ilgili bir resmi eğitim kurumu değildir. Doçent Doktor Ülker Akkutay'ın da yukarıda sözünü ettiğimiz doktora çalışmasında belirttiği gibi, Selçuklu İmparatorluğu'nda olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da 19. yüzyılın ortalarına gelinceye kadar halkın eğitimi ve öğretimi faaliyeti devletin görev alanı dışında bırakılmıştır. Eğitim ve öğretim sadece bir hayır işe, bir dini görev olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle de sadece hayırsever kişilerin kurdukları vakıflar aracılığıyla yürütülmüştür. Dolayısıyla Osmanlı ülkesinde devlet bütçesinden inşa ettirilmiş bir cami bulunmadığı gibi, ta kuruluştan 1913'lere kadar devletçe yaptırılmış tek bir medrese de yoktur. Devlet bütün tarihi boyunca hiçbir müderrisin ücretini ödememiştir. Hiçbir medresenin işletme giderlerini bütçesinden karşılamamıştır. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu'nun ta kuruluştan 1857 yılına kadar tam 5,5 yüzyıl boyunca divanda, bakanlar kurulunda halkın eğitimiyle ilgili işlerden sorumlu bir veziri de olmamıştır. Yani 19. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlıların bugünkü anlamda bir eğitim bakanı da yoktur. 1838'de 2. Mahmut döneminde açılan hem medrese dışında ve matematik, fizik gibi din dışı derslerin de okutulduğu hem de devlete bağlı, giderleri de devlet bütçesinden karşılanan devletçe inşa edilmiş Osmanlı ülkesindeki ilk temel eğitim kurumu Rüştiye'nin yönetimi için aynı yıl bir de Mekatip-i Rüştiye Nezareti adıyla yeni bir daire oluşturulmuştur ilk kez. Rüştiye sayısı çoğalınca da artık her okulun başına ayrı bir müdür atanarak bu dairede 1857 yılında Marifi Umumiye Nezareti adıyla bir bakanlık haline dönüştürülmüş ve Abdurrahman Sami Paşa ilk Osmanlı Marif Nazırı olarak başına getirilmiştir. Bu okulların sayılarını hızla çoğaltmak için eğitim ve öğretimin Osmanlı tarihinde ilk kez Meclis-i Vükala'da Bakanlar Kurulu'nda temsil edilen ayrı bir bakanlık şeklinde örgütlenmesi girişimleri sürdürülürken de daha 1851 yılında padişah buyruğu ile bu okullarda uygulanacak eğitim programlarını saptamak, okutulacak ders kitaplarını hazırlatmak veya çevirtmek ve benzerleri gibi işler içinde Encümeni Daniş adında yeni bir kurul oluşturmuşlardır. Görüldüğü gibi bu tarihe kadar Osmanlı Devleti'nin ülkesindeki eğitim kurumlarının uyguladıkları öğretim izlencelerini düzenleyecek, okutulacak dersleri saptayıp kitaplarını hazırlayacak, yapılan eğitimin niteliğini denetleyecek herhangi bir örgütü yoktur. Bu nedenle sultanların, şehzadelerin, paşaların özel gelirlerinden ayırıp kurdukları vakıflarca yaptırılmış medreselerdeki eğitimin niteliğini de orada ders veren müderrisler, bağlı oldukları camilerin imamları, hocaları, hacıları, ola ki vakıf yöneticileriyle birlikte belirlemektedirler. Bu medreselerdeki eğitimin doğrultusunu saptayan ve aralarında bir eş güdüm sağlayan tek otorite İslam dinidir. Kur'an'dır, hadislerdir, Sunni İslam inancıdır. Yani her medresenin ayrı bir eğitim öğretim kurulu, talim terbiye kurulu olduğunu, dolayısıyla da her medresenin kendine özgü ayrı bir öğretim izlencesi, müfredat programı uygulandığını söylemek gerçeğe hiç de aykırı düşmese gerektir. Bilindiği gibi medreselerdeki eğitimin niteliğiyle ilgili yeni bir eğitim programı hazırlatan ilk kişi Fatih olmuştur. Hiç kuşku yok ki Bizans İmparatorluğu'na son vermiş kişi olmanın benzersiz özgüveniyle ve ola ki medrese eğitiminin artık bir imparatorluk haline gelen devletin gereksinimlerine yanıt vermeyeceğini bildiği için fetheder etmez İstanbul'da bir eğitim seferberliği başlatıp 8 kiliseyi birden medrese haline getirterek Fatih'teki Sahn-ı Seman medreselerinin temelini atarken Sadrazam Mahmut Paşa'ya medreselerdeki eğitimin niteliğiyle ilgili yeni bir program hazırlatması buyruğunu da vermiştir. Fatih'in bir amacı da fethedip Osmanlılara yeni başkent yaptığı İstanbul'u kurduğu imparatorluğa yakışır bir bilim ve kültür merkezi haline getirmektir. Bir yandan vezirlerine de yeni okullar açtırırken öte yandan örneğin İtalya'dan ünlü ressamlar Veronalı Matteo Pasti, Ferraralı Costanico ve Venedikli Gentilbellini'yi İstanbul'a getirtmiş, Bellini'ye portresini yaptırmıştır. Sarayda bir nakkaşhane, minyatür atölyesi kurdurmuş, bilgi ve görgüsünü arttırması için nakkaşbaşı Sinan Bey'i İtalya'ya göndermiştir. Leonardo da Vinci ile mektuplaşmaktadır. Büyük olasılıkla 1471'de Akkoyunlu Uzun Hasan'ın barış elçileri olarak gönderdiği Ali Kuşçu, İdrisi Bitlisi gibi bilim adamı ve tarihçilerin İstanbul'a yerleşmelerini sağlamıştır. Ali Kuşçu, 1400'lü yılların başlarında Timur'un torunu Uluğ Bey döneminde Orta Asya'da Mevera-ün-Nehir'de doğmuş, ilk öğrenimini Semerkant'ta tamamladıktan sonra bir süre Bursalı Kadızade-i Rumi'den ders almıştır. Daha sonra da aynı zamanda çağının ünlü bir bilim adamı olan Sultan Uluğ Bey'in öğrencileri arasına katılmayı başarmıştır. Ünlü bir matematikçi ve astronomdur. 1449 yılında Uluğ Bey'in öldürülmesi üzerine rasathane müdürüyken hacca gidiyorum diyerek Semerkant'tan ayrılmış ve kendisini davet eden Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın yanına gitmiştir. 1470'lerde de Fatih'in çağrısını kabul ederek İstanbul'a yerleşmiş ve özellikle matematikle gökbilim dalında dersler vererek birçok öğrenci yetiştirmiştir. Sadrazam Mahmut Paşa da aslında Türk değildir. Küçük yaşta tutsak alınmış, babası Rum, annesi Sırp bir Hristiyan çocuğudur. Mehmet Ağa adında biri tarafından esir pazarında satın alınmış, Müslümanlaştırılarak Türkçe öğretildikten sonra sarayda Enderun Mektebi'nde yetiştirilmiştir. Adni mahlasıyla şiirler de yazan gerçekten iyi eğitim almış, kültürlü biridir. Sultan kendisinden medrese eğitiminin niteliği konusunda da bir çalışma yapmasını isteyince hemen Ali Kuşçu ile dönemin bir diğer ünlü müderrisi Molla Hüsrev'i görevlendirmiş ve Fatih'in özel bir vakıf kurarak yaptırdığı Sahn-ı Seman medreseleri için eğitime yeni bir anlayışla yeni bir model getiren ünlü raporu hazırlatmıştır. Tarihçilerimizin daha sonra bütün Osmanlı medreseleri için geçerli olduğunu savundukları bu yeni anlayışa göre de medreselerde artık aritmetik, geometri, astronomi, kozmografya, felsefe, edebiyat gibi derslerde okutulmaktadır. Profesör Uzun Çarşılı'nın anlatımıyla medreselerdeki bağnazlığı kırabilmek için medresesinin programına fikir münakaşası yapan kelam ilmini koydurtmuş ve alimlere bu konuda şerhler, bir kitap üzerine yazılmış açıklamalar ve haşiyeler, açıklamalar üzerine yazılmış açıklamalar yazdırmıştır. Çünkü ilmi kelam muhakeme ve akli delillere dayandığından dar görüşlü mezhepler bu ilme karşı mücadele etmektedirler. Örneğin Kuzey Afrika'daki Murabit'in hükümdarları İmam Gazali'nin eserini yaktırmışlardır. Hatta Maliki mezhebine mensup alimler kelam ile iştigalin küfr olduğunu bile söylemişlerdir.